Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 26. ayrım. Doktor Ramiz sorunun büyüklüğünü, işin gerçek yüzünü nasıl anladığını açıklamak istiyordu belli ki. Zühtü Bey'in Fuat'tan sık sık duyduğu şeyleri dinlemeye pek isteği yoktu ya. Doktor Ramiz'in konuşmasındaki kendine özgü çekicilik, tatlılık onda da ilgi uyandırmış. Az geçkince de söylenen sözlerdeki başka boyutlar konuşmasının çekiciliğini iyiden iyiye arttırmıştı. Uzmanlık çalışmasını yarım bırakıp bir ilaç ortaklığında çalışmaya başlamış Doktor Ramiz. Ortaklık, aile ortaklığı. Karısı, kızı, damadıyla kar peşinde koşan bir adam. Kolejli bir Laz. Benim de para kazanmaktan başka düşündüğüm yoktu ki, diye gülüyordu Doktor Ramiz. Sorun çok basitmiş daha onun için. Doğrusu işin daha başka yanı olduğunu da düşünemiyormuş. Hem para kazanıyorsun hem de yurda yararlı bir iş yapıyorsun. Önüne konan ilaç paketlerinin sürümünü artırmaktan başka şeyle de pek ilgisi yok. Tek sorun daha çok ilaç satmak. Bunları anlatırken ufak tefek anılarını katıyor. Laz patronun kişiliğiyle ilgili tatlı fıkralar ekliyor. Konuşmasını sıcak bir söyleşiye çeviriyordu. Hem tatlı dilli hem de içten bir adama benziyor bu herif. Türkiye'deki ilaç endüstrisinin oluşum serüvenini öykülemeye başlamıştı. İlk Amerikalılar girmiş bu piyasaya dışarıdan. Levent'te modern bir yapı. Doktor Ramiz de orada. Yabancı sermayeyi teşvik kanunu çıkmış 1954 yılında. Kauçuk sanayinden sonra yabancı sermayenin en çok ilgilendiği, yatırım yaptığı alan ilaç alanı. Bir gün eczacılık genel müdürüne çıkmış. Ankara'da Doktor Ramiz müdür tansiyon düşürücü bir ilacı göstermiş. Bu ilacı 322 kuruşa satıyorsunuz demiş. O zamanın fiyatları. Bunun içinde 3,5-4 kuruşluk ham madde var demiş. Birden bozulur gibi oldu Zühtü Bey. Demiş de ne olmuş yani Ramiz Bey? 4 kuruşluk ham madde var diye 5 kuruşa mı satacağız? Bu herifteki kafa da kafa değil. Ham madde mi satıyoruz, ilaç mı? Zaten o eczacılar genel müdürleri değil mi işi bok eden? Fuat'la yaptığı tartışmaları da anımsayınca iyice takıldı. Düzenli düşünemiyordu. Bir yerlere dalıp gitti gidecek. Lena bir gün eczaneden ilacı alıp da Atina'da daha ucuzmuş bak. Geçmişini Simin karısı. Anlamış ki Doktor Ramiz yerli firmaların çaba gösterenleri de iç pazardan pay kapmak kavgasında. Başka dertleri yok. Yabancılarla ortaklık daha karlı. Yurt çıkarıymış filan. Kimin umrunda? Peki siz ne yaptınız Ramiz Bey? Sonunda kendi firmamızı kurduk beyefendi. Sıkılmaya başlamıştı Zühtü Bey. Saati de epey ettik. Şu Şemsi Hanım da iş var gibi. Kaçlarında? 40'ı geçmiş de en çok 45. Kumralmış. Ağırbaşlı görünümünde. Ben bilirim sizin o ağırbaşınızı. Yastık belinin altına yerleşti mi o ağırbaşınız? Göğüsleri de bu kahverengi kazak. Eczacılar Kongresi'nden çıkıp gelenler bir gürültüyle lokantaya girdiğinde Ramiz Bey firmasının kurulma gerekçelerini bitirmemişti daha. Gelenler pek sevinçliydi. Almışlar genel kurulu. Gündüz salonda gördüğü birkaç genç eczacıyla Fuat, yanında Emine ile bir kız daha. O da mı eczacıydı yoksa? Hemen arkalarında da Pervin. Tanımadığı birileri. Seniye. Bu da Gündüz Bey değil mi? O da mı oradaydı bugün? Doktor Ramiz sevinerek ayağa kalkıp Fuat'a uzattı elini. Sizleri yürekten kutlarım dostum dedi. Yeni bir dönem başlatabilirsiniz artık. Doktor Sungur'la Zühtü Bey de kalkmışlardı. Tanıştırmayla kutlama karışımı bir törenin şaşkınlığı içinde tanıdığı tanımadığı birilerinin ellerini sıkıp yerine oturdu Zühtü Bey. Başlayacağı muştulanan yeni dönem için bir şeyler düşünmenin yolunu arar gibi yeni gelenleri gözden geçiriyordu tek tek. Sonunda Fuat'la yan yana Ramiz Bey'in karşıya Şemsi Hanım'la Sungur Bey'in arasına buyur ettiği Gündüz'e takılıp kaldı. Niye kesin bir şey diyemiyordu bu adam için? Ötekiler yeni boşalan yakındaki bir masaya doluşmuşlardı. Öteki masalara biraz tedirgin eden, lokantanın pek alışık olmadığı şamatanın yatışmasıyla Doktor Ramiz, ara bitmiş de öğrenciler yeniden sınıfa girmiş gibi bir anımsatma yaparak bıraktığı yerden aldı. Biliyor musunuz dedi. Sizlerin kazanmanızı firmamın başarısını ister gibi bekledim. Demin beyefendiye girdiğimiz savaşın öyküsünü şöyle bir anlatırken kafam hep sizin bugün alacağınız sonuca takılıyordu. Sizin meslektekilerin bilinciyle vereceğimiz ortak savaş bu ülkeye çok şey kazandıracak. Hadi yenginiz için, sağlığımıza. Zühtü Bey'i bu sözler değil de sevinerek kadeh kaldıranların, yerlerine daha yeni yerleşen öteki masadakiler de duymuş, hepsi Ramiz Bey'e doğru gürültüyle kaldırmışlardı kadehlerini. Neredeyse coşkuyla ayağa fırlayarak Fuat'ın yanında sessizce Ramiz Bey'e bakan, kadehin de şöyle bir kaldırıp yudumlayan, Gündüz'de ilgisini çeken, bir anlamda etkileyen, sinsi biri bu. Benim oğlan da içlerinde, hiçbiri toz kondurmuyor ya içinden pazarlıklı bir herif. Çok da yetenekliymiş, diyorlar. Belli ki iyi hazırlanmış. Konuşmasını da biliyor. Birkaç ay önce evde Refik'le çalışma yaptıkları sıra birlikte yemek yiyip söyleşiye dalmışlardı bir gün. Aklı başında sözler ediyordu hep. O gün de vardı bu sinsilik. İlk konuştuğumuz günde de. Herifin hafiste yattığını bildiğimden belki. Değil, gizli gizli alay ediyor gibi. Bu doktor da sıktı. Gene başladı ilaç endüstrisi diye. Hırsızlıkmış. Nerede yok ki hırsızlık? Hem niye hırsızlık olsun? Adam işini biliyor da piyasaya sürdüğü ilaçtan karını artırmanın yolunu arayıp buluyorsa şimdi yani bu hırsızlık mı oluyor? Solcu mudur nedir bu pezevenkte? Dördüncü kadehi yarıladığında hiçbir şeyi dinlemez olmuştu. İçkinin ağır bastığı saatler başlamıştı artık. Tuvalete gidip geldi. Aynı konu sürüp gidiyordu masada. Fuat'la Doktor Ramiz'in birbirini tamamlar gibi yarışırcasına konuşmasına ara sıra Gündüz Bey de karışıyordu bir iki söz. Bir küçük soruyla. Daha çok dinliyor herif. Yorulduk be. Kalksak artık. Saat 12'yi buldu neredeyse. Bunların çenesi öyle açılmış ki. Dinleme istersen. Yabancı tekellerle el ele bizim yerli büyükler ucuz alıp bağlı gösterip ilaç soygununda küçüklere ekmek yok ki. Doktor da Frank'ın asistanının biri Seha Mutlusoy dahiliyeci arkadaşı da dahiliyeci Despina Mulday'ı kurup o zaman Roche'nin Librium'unu klor diazotopoksit getirtip İtalya'dan İzmir'de Şanlı Laboratuvarı'nda kloramfenikol ham maddesinde yapınca Türkiye'de Parke Davis'in ürettiği klormisetini verdiler. Türkiye'de patent vardır. Kloramfenikol bizde $90 geliyor, İtalya'da $30. Tatrasiklin $600 geliyor, İtalya'da $90-95. Patenti Milli Birlik kaldırınca 1962'de durum kesinleşti. Patent yok denildi. Haydi bütün yerliler ucuz ham madde bulalım diye saldırdılar ya, gene de bizim ucuz ilaç politikası aslında bunlardan ayrı. Dışarılarda ucuza bulduğumu getirip, söz gelimi, glibenslamidi, hoşetin daha bir yerlerde çıkarmışken biz burada daha ucuz yapıp da Doktor Luft bir kongrede adam ünlü diyabet uzmanı görünce nasıl yaptınız İtalya'dan aldık. Ama bu mafyalıktır deyince gangsterliğe karşı mafyalık dedim. Öpüp kokladı beni. Savaş sürüp gidiyor. Welcome'ın Allopurinol'ü kilosu $1,300. Bizde 405 Bohringer, Ingelheim'in Bromhenix'i 380. Bizde 80 Roche'nin Lidops'u 490. Bizde 65 Nitrozepam'ın 1200. Bizde 96 Eczacıbaşı'nın Rolitatraliksilini 790. Bizde 75. Bunu almıştı Zühtü Bey. İçine sıçayım. Satayım gitsin mi bu eczaneyi? Ne yapayım? Ucuz etmiş de bir şey olmuş sanki. Karşısına devleri almışsınız. Dış tekeller, iç tekeller. Gündüz gözlerini Doktor Ramiz'e dikmiş durdu bir süre. Ramiz Bey de ses çıkarmadan biraz da meydan okur gibi gözlerini ayırmadan Gündüz'e bakıyordu. Gündüz ekledi yavaşça. Peki size karşı hiçbir şey düşünmez mi bunlar? Düşünürler dedi Doktor Ramiz. Düşünmezler mi? Işıltı vardı hafifçe kırptığı kara gözlerinde. Onlar düşündükçe biz de düşünüyoruz. Güvenle söylenmiş bu sözlerdeki gizli alayı açıklamak gereği duymuş gibi aldı gene. Fiyatını 4 kat indirip bloke ettiğim dışarıdaki bir firma, biz de senin ülkendeki ilaçlarının fiyatlarını indireceğiz diye çıktı karşıma. Sustu bir an, gülerek sürdürdü. %20 indireceklermiş. Proforma fatura istedim hemen. Ülkeme, bana yaptıkları bu iyilikten ötürü sağ olsunlar dedim. Karşılığında onlar için ne yapabileceğimi sordum. Gülüyordu. Ekledi hemen. Proforma da vermediler. Ramiz Bey gündüzü bulmanın sevinciyle çevreyi unutmuş gibi sürekli ona anlatmaya başlamıştı ilaç dünyasındaki savaşını. Fuat da nasılsa sabırsızlık etmiyor, hiç kesmeden dinliyor. Kendi adına onayladığı biçimde konuşulduğunu belirtmek istiyormuş gibi mutlulukla gülümseyerek baş sallıyordu sadece. Ramiz Bey'in bir ara duraklamasından yararlanıp kışkırtmak ister gibi yavaşça. "Peki böyle bir savaşı kazanabileceğinize inanıyor musunuz?" dedi Gündüz. "Ben kazandığıma inanıyorum," dedi Ramiz Bey. "Bugün artık dur diyen birileri var onların karşılarında. Bu ülkenin sahipsiz olmadığını anladılar. Kolay bitmez bu kavga. Sürüp gidecek. Başlatmak, hele bu yere gelmek önemliydi bizim için. Oraya vardık." Ramiz Bey öykülere başladı yeniden. Ayrıntılı olayları anlatıyordu. Doktor Sungur'la ne hanımdı o, hukukçu. Söze karıştılar onlar da. Bu ilaç kavgası ülkemizin Zühtü Bey'e bir uyku bastırmıştı. Ayıp olmasa başını masaya dayayıp uyuyacaktı. Sayıklayan başı öne düşüyordu ki bir gürültüyle irkilir gibi kendine geldi. Kalkılıyormuş. Masayı kimseye bırakmadan Ramiz Bey ödemiş. Öteki masadakiler de kalkmışlardı. Kapıdaki el sıkışmalarla ayrılmalar gene bir uyku bulanıklığında geçiştirildikten sonra Fuat'ın yan sokaktaki Volkswagen'ine öne Fuat'ın yanına yerleşince açılır gibi oldu. Arkaya Seniye ile Pervin oturmuşlardı. Fuat onları eve bırakıp Arnavutköy'de bir yere gidecekti. Sözleşmişlerdi ötekilerle. Ağır aksak giden bir otobüsü sollayıp da Galatasaray'ı geçince gülerek Zühtü Bey'e döndü Fuat. "Bugün niye oy kullanmadınız abi?" dedi. Önce anlamamış gibi duraladı Zühtü Bey. Dönüp baktı Fuat'a. "Kongreyi diyor. Kime oy verecektim?" dedi birden kızmış gibi. Fuat gülüyordu. "Sevindim abi," dedi. "Karşı yana vermemeniz büyük ilerleme." Bir şey diyecekti Zühtü Bey. Bulamamıştı. Kıpır kıpırdı dudakları. Fuat yan gözle bakıyordu yara alaylı gülümsemeyle. Zühtü Bey kendini zorla tutuyormuş gibi. "Hadi görelim bakalım," dedi. "Doldurdunuz bir sürü solcuyu." Bir şeyler daha diyecekti. Gene bulamamanın sinirliliğiyle ileri geri oynadığı oturduğu yerde. Fuat tadını çıkarıyor gibi bastırdı. Abi nasıl olsa sizi de solcu yapacağız," dedi. "Solcularla düşe kalka." Kızgınlıkla kesti Zühtü Bey. "Siz benim ya mı solcu yaparsınız?" dedi. Arkadakiler kıkır kıkır gülüyorlardı. Fuat gülmemişti. Şöyle bir yan gözle baktı Zühtü Bey'e. "İş onda zaten abi," dedi. "Yağınızı solcu yaptık mı? Bitti gitti." Doğrusu biraz şaşırmıştı Zühtü Bey. Bu herifle baş edilmez. Tutamamıştı güldü. "Onun da solcusu oluyor demek," dedi biraz da alayla. Taksim'i dönüp tarla başına giriyorlardı. Bir küçük aradan sonra "Oluyor abi," dedi Fuat. Söyleyeceğinin altını çizer gibi sonra ekledi yavaşça. "Düşman gördüğün birine saldırı için değil, eşit biriyle mutluluğu bölüşmek için kullanırsın o silahı. O zaman solcusu oluyor." Şimdi ne demeliydi Zühtü Bey? Silah diyor. Öyle ya, silahtır asıl anlamı o sözcüğün eskiden. Mutluluğu bölüşüp, hassettirin boklar, geldik işte, bunlarla konuşulmaz. Kapıda inip de arabadakilere el sallayıp merdivenleri çıkarken dönüp Nazmiye'ye gitmek geldi içinden. Öyle yorgundu ki, Refik gelmiş midir? Niye yoktu o bugün? Yalnız makbuş demek. Uyumuştur. Kapıyı açıp girdi, elektriği yaktı. Bir tedirginlik duyuyordu içinde ağır ağır. Ramiz Bey'in ilaç kavgası aslında o hukukçu kadın Şemsa Hanım, biz de yaşlandık ulan hergeli Fuat Solcu. Paltosunu çıkarıp astı, odasına yürüdü, kapıyı açtı, elektrik düğmesini çevirince duraladı önce. Sonra birden bastıran bir kızgınlıkla kas katı ne yapacağını bilemeden kaldı. Kar yolasında ayak ucuna büzülmüş yatan makbuş doğruldu yavaşça. Gözlerini Zühtü Bey'e dikip boş boş bakmaya başladı. Kollarını buruşuk göğsünü ortaya çıkaran bir gecelik vardı üstünde. Bağırmak, dövmek geliyordu içinden Zühtü Bey'in. Çekingenlikle tuttu kendini. Odanın ortasına bir iki adım atıp başıyla kapıyı gösterdi. "Çık!" dedi boğum bir sesle. Makbuş aynı boş bakışlarla gözlerini Zühtü Bey'e saplamış, kımıltısızdı. Bir sessizlikten sonra kalktı yavaşça, tembelliğiyle kapıya doğru yürürken durdu birden. Sağ elini Zühtü Bey'e doğru uzattı yavaşça. "Yüsük bende," dedi biliyorsun. Parmağındaki mor taşlı bir yüsüktü gösterdiği. Kendini güç tutuyordu Zühtü Bey. Patladı birden. "Sıçarım yüzüğüne de," dedi. kızgın, boğuk sesiyle. Kadın sessizce çıkıp çekti kapıyı. Gidip köşedeki koltuğa bıraktı kendini Zühtü Bey. Gözlerini kapatıp bir süre kaldı öylece. Hiçbir şeyi görmek istemiyordu. Kalkıp Nazmiye'ye gitmeyi geçirdi bir kez daha. Gene göze alamadı. Bitkin denecek kadar yorgun buldu kendini. Bu makbule manyağı. Cebinden çıkarıp bir küçük hap attı ağzına. Kalkıp soyundu yavaş yavaş. Pijamalarını giydi, terliklerini geçirdi. Tuvalete gitmek, dişlerini fırçalamak için dışarı çıkmaktan çekiniyordu sanki. Ev boş. Makbule çıkıp gene uzatır elini. Yüzük ondaymış. Kıçınıza sokun yüzüğü. Manyadı bu kadın. Gün günden kötülüyor. Bir de bakarsın bir gün, o ağzına sıçtığımın mefaret kaltığı durup dururken yüzük diye. Karı da nereden taktı kafaya? Niye taktı? Ben o yüzüğü buna nasıl vermiştim? Onu bile unuttum. Unutmak tek silah bazı. Bu kadın hiçbir şeyi unutmuyor. Korku duydu içinde. Ona da bozuldu. Mehfaret'in ondan ne istediğini Refik'ten alamayınca içini yiyip duran bir merakı makbuş gidermişti. Bir yıl oluyor demek. O günlerden birinde karşısına dikilip bu mor taşlı yüzüğü uzatmış. Al da ver Mehfaret'e demişti. Büyük hanım düşlerine girmiş. Sorup duruyormuş. İstiyor senden. Alıp da yollasaydım keşke. Şimdi al yolla. Hassettirsinler. Hepsinin de sülalesini, geçmişini, geleceğini. Böylesine de kızmamalıyım. Küt diye götürecek beni bu orospular. O silahı mutluluk için kullanınca solcu eşitmiş kadın. Tümü komünist bu gergeleler. Çekinerek çıktığı tuvalette işini bitirip de yatağına uzandığında bile yatışmamıştı. Bir süre sonra daldığı uykusunda da karma karışık şeylerle uğraştı. Uyandığında da yorgunluğu iyice atamamıştı. Saat 11'e geliyordu. Ev sessizdi. Makbuş da alışverişe gitti. Sabahleyin kapının kolunun usulca oynatıldığını anımsadı bir iki. Kitlemişti gece. Gidip Nazmiye'de kalayım bir süre. Sonra bu bodur, evde kalmış lahana gibi buruşuk karı şimdi öldü gitti annem de. Tıraş olmalı. Sakal mı bıraksam? Lahana tıpkı. 25 yıl önce yaprakları mavi damarlı çıtır çıtır kalkıp giyinsem artık. Acıkmışım. Ölmez de bu karı. Benden sağlam. Mor taşlı. Sülalesini. Kimseler yoktu evde. Çabucak giyinip kahvaltı bile etmeden çıktı. Neden kaçtığını bilerek kaçıyordu. İçiyle bile konuşmaktan yıllardır çekindiği şeyler. Sonunda yolumu mu kesiyor? Dün gece düşünde de görmüştü. Bir tek annesi biliyordu. O da ne demişti? Hastaneyi anımsadı. Makbuş'un eli. Şey yapmalı. En iyisi. Bu kadını. Ne yapmalı? Tarla başındaki sütçüde kahvaltı edip de kalyoncu yokuşluğuna doğru ağır yürümeye başlayınca kendini öyle yalnız buldu ki geçen otobüslerin altına düşersen bir de eczaneye ne uğrayacağım? O yalak herif şimdi solcuymuş da ya mı da solcu yapacakmış da. Eşi oğlu eşekler. Kadınları bana öğretecekler. Senin saçının teli kadar kadın geçti benim elimden hırbo. Sen daha bir Emine'yi. Onu da bizim oğlan arkadaşmışlar. Sizin arkadaşlığınızın. Ünlü yönetmen sayılıyormuş bizim oğlan artık. Seniye geçendi. O da aptalın biri. Bu Pervin anasının gözü. Yerleşti. Çık desen olmuyor. Seniye'nin ablası. Karı avukat. Stajı bitecek yarın bir gün. Gene Pervin'siz Kenef'e gidemiyor. Herkes siktirip gitse şu evden. Sen. Ben de Nazmiye'yi alıp getiririm. Bıraksın beraberliği de çocuğunu da yatılıveririz. O karı buna yanaşmaz. Çocuğuna öyle bir düşkün. Anasına bile söz ettirmiyor. İyi kadın aslında. Bu dünya. İçine sıçayım bu dünyanın ben. Eskiden böyle miydi? Stafiline rakısı vardı Lena. Şimdi bir tekel. Rakıları da bozdular. Kezzap gibi bazı. Hastalığı yendik demek. Elektrolarda demir gibi. 26. ayrımın sonu. Sayfa 263. Devamı 27. ayrımda.